Ulu Çınar'ın gölgesinde. İbrahim Refik'le Ulu Çınar'ın gölgesinde başlıyor.
Erkam Radyo'nun değerli dinleyicileri, aziz dostlar, hepinize hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum. Ulu Çınar'ın gölgesinden sizlere yeniden merhaba diyoruz. Aziz ecdadımızın 6 asırlık bereketli mirasından istifade etmeye devam ediyoruz. Ramazan ayı boyunca Ramazan medeniyeti üzerine hasbihalimize devam etmiştik. Bu haftada eskilerin İd-i Said-i Fıtır adını verdikleri Ramazan bayramından bahsedeceğiz inşallah. Ecdadımızın bu bayramı nasıl kutladığı, onların zarif bayram gelenekleri üzerine hasbihal edeceğiz. Bendeniz de eskilerin tabirine, İdiniz Said olsun, bayramınız saadetli olsun, her ruzunuz İd olsun, yani her gününüz bayram olsun diyerek öncelikle siz aziz dinleyicilerimizin Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Kıymetli dinleyiciler, Osmanlı Devleti'nde bayramlar yerleşmiş kuralları olan törenlerle kutlanırdı. 3 gün süren Ramazan bayramına İd-i Said-i Fıtır adı verilirdi. Halk arasında ise Şevval'in birinci günü kutlanan Ramazan bayramına sadaka verildiği için Fıtır bayramı, 3 gün sürdüğü için küçük bayram ve çok tatlı yenildiği için de şeker bayramı adı verilirdi. Ramazan ayında bayramın başlaması için Şevval ayının girdiğinin işareti olarak hilalin görülmesi beklenirdi. Eğer Ramazan'ın 29'unda hilal görünmezse, Ramazan'ın 30'unda top atılarak ertesi günün bayram olduğu ilan edilirdi. Hilal görünmediği takdirde bu şekilde bayram gününün tespitine tekmili selasin denirdi. Ramazan'ın başlangıcını ve bitişini, Kadir gecesinin ne zaman olduğunu belirlemek İstanbul kadısının göreviydi. Kadı bu günleri tespit ettikten sonra saraya bildirir, daha sonra da bu durum halka ilan edilirdi. Bayramdan önce subaylara ve memurlara birer maaş ikramiye dağıtılırdı. Devlet hazinesinin zor durumda olduğu dönemlerde bazen bu ikramiye yarım maaşa düşürüldüğü, bazen de hiç verilmediği olmuştur. Ayasofya, Sultanahmet, Süleymaniye ve Fatih gibi büyük camilerin ulemasına kürk bahası, iftariye adı altında hediyeler dağıtılırdı. Bayramlarda askere şeker, kuzu, helva ve salata verilirdi. Zaptiyeye ise birer adet fes ve püskül verilir veya bedeli ödenirdi. Ayrıca bayramın birinci günü hapishanelerdeki mahkumlara helva dağıtılırdı. Bayram nedeniyle cezasının 2/3'ünü çekmiş mahkumların bir kısmı da affedilirdi. Resmi bayramlaşmalar ise bayramdan önce başlardı. Tanzimattan sonra çeşitli günlerde olduğu gibi bayramlarda da bir mektup veya telgraf ile bayram tebriki usulü başlamıştı. Memurlar ve müdürler amirlerinin ve padişahın bayramını mektup veya telgraf ile kutlarlar ve sadakatlerini arz ederlerdi. Bayram tebriki gönderenlerin bir listesi yapılarak padişaha sunulurdu. Daha sonra bunlara tebriklerinden duyulan memnuniyeti belirten cevap yazısı gönderilirdi. Bayram tebrikini yalnız Müslümanlar yapmazdı. Ermeni patriğinden Keldani patriğine, Ortodoks metropolitlerden Karadağ prensine kadar herkes padişaha bayram tebriği gönderirdi. Memurlar da bayramlaşmak için amirlerin evine giderlerdi. Ancak bu durum çok masraflı olduğu için Tanzimat'tan sonra 1845'te bir karar alınarak bu uygulamaya son verilmişti. Bu tarihten sonra memurlar amirleriyle iş yerlerinde bayramlaşırlardı. Bayramın bitmesinden sonra resmi dairelerdeki memurlar iş yerlerinde önce kendi aralarında bayramlaşır, ardından da bayram tebriki için önce müdürlerinin, daha sonra da müdürleriyle birlikte bakanlarının yanına giderlerdi. Kıymetli dinleyiciler, Arife günü ikindiden itibaren bayram namazının 3. günü akşamına kadar her gün top atılırdı. Toplar genellikle tersaneden ve donanmadan ateşlenirdi. Bazen limanda bulunan yabancı gemilerde top atışına iştirak ederlerdi. Bunun yanında Ramazan bayramı öncesi Arife gecesi bütün cami ve mescitlerin kandilleri yakılırdı. Tahirül Mevlevi 1921 tarihli bir yazısında eski bayram öncelerini ve bayramları bize şöyle anlatır. Başta İstanbul olmak üzere her şehirde Arife günü hamamlar sabaha kadar açık olurdu. Genelde hamam işi son güne bırakıldığı için hamamlarda iğne atsan yere düşmezdi. Şekerci dükkanlarda geç vakte kadar çalışırdı. Bayram sabahı gün ağarmadan davulcular namaz için halkı uyandırırlardı. Ardından toplar atılarak halk sabah namazına çağrılırdı. Aile reisleri erkek çocuklarını da alarak camiye gider ve sabah namazını kılarlardı. Daha sonra camilerde kürsüye çıkan vaizler bayram namazı vakti gelinceye kadar camide bulunanlara vaaz ederlerdi. Namazdan sonra genelde birbirini tanıyan insanlar bayramlaşıp mezarlıkların yolunu tutarlardı. Mezar ziyaretlerinde ölmüş büyüklere dualar edildikten sonra herkes evine giderdi. Büyüklerin ellerini öpen çocuklar daha sonra yeni elbiseleriyle komşulara dolaşırlardı. Bu ziyaretlerde el öpen çocuklara bayram harçlığı ve mendil verilirdi. Çağlayanlar kitabının müellifi Ahmet Hikmet Müftüoğlu da çocukluğunun bayramlarına dair bize şu ilginç bilgileri veriyor. Çocuk iken Arife gecesi validemiz, dadılarımız bizi erken yatmaya mecbur ederlerdi. Çünkü erken kalkmak lazımdı. Fakat ertesi günün bize vaat ettiği şenliğin hayaliyle uyumak mümkün müydü? Bin türlü emellerle yatağın içinde bir sarhoş gibi döne döne sabahı bulurduk. Henüz şafak atarken dışarıdan gelen hafif, terlikli bir ayak patırtısı bize vaat edilen sevinçli dakikaların geldiğini bildirirdi. Yatağımızda doğrulur, bir iki dakika sonra yanan ve ince beyaz bir çiçekteki açık pembe bir lale goncasına benzeyen mumun alevi karşısında uykusuz gözlerimiz dalardı. Bu, sabahleyin alacakaranlıktaki mumun soluk ışığı hiçbir zaman unutmam. Avrupa'da köylerde pek erken kalktığım günlerde bile yanan bir muma tesadüf etsem, bayram sabahını manevi feyzi anar, şimdi toprak olan öpülesi ellerin hasretiyle yanardım, diyor Ahmet Hikmet Müftüoğlu, aziz dinleyiciler. Değerli dostlar, 19. yüzyılda bayram hazırlıkları bayramdan 10-15 gün önce başlardı. Ramazan'ın 15'inden sonra konaklarda dikiş işleri hazırlanır, konaktaki genç hizmetçilerin bayramlıklarının evvela alınması, sonra da dikilmesi işlemi yılın en önemli hadisesi olurdu. Kapalı çarşı, devrin en meşhur merkezi, en seçme ve nadir kadın eşyalarının bulunduğu bir piyasaydı. En kıymetli antika, mücevherler ve kumaşın da en ağırını burada bulmak mümkündü. Bu arada bayram arefesinde payitaht baştan başa temizlenmiş ve bayramı karşılamaya hazır hale getirilmiş olurdu. Bayram gecesi sabaha karşı mahalle bekçileri davullarını çalarak ayrıca bir taraftan da "Bu sabahın yazına, kalkın hakkın niyazına, abdest alın ey komşular, bayram sabah namazına" şeklinde manilerle halkı namaza uyandırırken atılan toplarla da sabah namazı vakti ilan olunur, minareden verilen temcidin akabinde de sabah ezanı okunurdu. Bayram namazının yaklaşmasıyla birlikte büyükler yanlarında çocuklarıyla birlikte bayramlık elbiselerini giyer ve yakınlarında bulunan bir camide bayram namazını eda ederlerdi. Yahya Kemal, Süleymaniye'de bayram sabahı şiirinde bayram namazlarını yaşayanların ruh orduları ile birlikte kıldığını belirterek bize şöyle der: "Ulu mabette karıştım vatan birliğine, çok şükür Tanrı'ya gördüm bu saatlerde yine, yaşayanlarla beraber bulunan ervahı, doludur gönlüm ışıklarla bu bayram sabahı." Aziz dinleyiciler, musalla denilen açık araziler bayramdan birkaç gün önce süpürülür ve temizlenirdi. Halk bayram namazları için omuz ve koltuklarında seccadeleri olduğu halde gecenin yarısından itibaren bu meydana akın akın gelir ve yerlerini alırlardı. Bazen çok kalabalık olur, o zaman halk meydanlara sığmaz, etraftaki sokaklara yayılır ve öylece namaza iştirak ederlerdi. meydanda kılınan bayram namazını seyir için uzak mahallelerden birçok kadın, genç kız, meydana nazır evlerde oturan akraba ve dostlarının evlerine gelip bu evlerin pencere ve damlarından namazı seyrederlerdi. Bayram namazları gerçekten çok büyük bir azamet ve ihtişam içerisinde kılınır. Namazdan sonra ilk tebrikleşmeler cami içerisinde başlar. Tanıdıklar burada el öperek, musafaha veya muanaka ederek bayramlaşırlar. Çıkışta da ulema veya meşayihin yahut yaşça ileri olanların elleri öpülüp duaları alınırdı. Kıymetli dostlar, ecdat bayramı büyük bir coşku ile beklerdi. Çocukların bazıları bayram sabahını bekleyemez, yeni esvaplarını önceden giyerlerdi, bunlara arife çiçeği denilerek alay alınırdı. Elbiseler akşamdan sedirlerin üzerine yayılı vaziyette dizilir, bayram namazına gidilirken giyilirdi. Camiye değişik güzergahlardan gidiş ve dönüş yapılır, böylece yolda daha çok tanıdık ile bayramlaşılırdı. Eve gelindiğinde bir aylık Ramazan orucu akşamından hazırlanmış kadayıf veya baklava gibi bir tatlı ile sembolik olarak bozulurdu. Bir aylık oruçtan sonra bu sabah taamı epeyce şaşırtıcı, hatta kadim dost Ramazan'ı evlere konuk olmuş bir veli gibi uğurlamak açısından oldukça duygulu olurdu. Bundan sonra en büyükten başlamak üzere eller öpülerek bayramlaşılırdı. Bu sırada evin hanımı da beyinin elini öper, böylece dirlik ve düzen bütün ailenin huzurunda ve kutsal anlamlarıyla bir kere daha teyit edilmiş olurdu. Sezai Karakoç, Sütun kitabında bu aile bayramlaşmalarını bize şöyle ifade eder. Bayram namazından sonra toplumdan alınan güçle yüklü olarak evlere dönülür. Evlerde bekleyen çileli ömrün hayat arkadaşı ve evlerin bin renkli çiçekleri çocuklar. İşte bugün bir tatlı söz işitmek için hayatın bütün ağırlığını paylaşmaya göze alan çileli eşler ve anneler ve evlerin canlı bayramları çocuklar. Aziz dostlar, bayram ziyaretine gidilirken Hacı Bekir, Hafız Cemal gibi o zamanın namlı şekercisinden sade, güllü veya şan fıstıklı lokum ya da badem ezmesi götürmek adettendi. Tebrike gelenlere de badem şekeri veya lokum tutulurdu. Bazen yanında bardaklara konulmuş bir kase içerisinde gülbe şeker, sakız yahut Hindistan cevizi reçeli gibi macun kıvamında tatlı ikram edildiği de olurdu. Kasenin yanındaki bardakların birinden alınan kaşıkla tatlı yenir, iş bitince yarısına kadar su dolu ikinci bardağa bırakılırdı. Mahallede bayramlaşma ise ayrı bir anlam ifade ederdi. Mahalle bekçileri ve Ramazan davulcuları ev ev dolaşarak bahşişlerini toplarlardı. Eğer mendil ve kumaş verilirse bu bir sırığa bağlanırdı. Bunların ardından tulumbacılar, daha sonra da çöpçüler ziyarete gelirdi. Bu ziyaretçileri uğurlayan ev sahipleri yola düşerek ilk gün yakın akrabaları olan büyüklerini ziyarete giderlerdi. Bayramda eve gelen insanlara önce şeker, ardından da kahve ikram edilirdi. Ancak şeker öyle bir tane verilmez, şeker tepsisi misafirin önüne konulurdu, misafir tepsiden istediği kadar şeker yerdi. Kıymetli dinleyiciler, bayram zamanlarında şehirlerde büyük şenlikler yapılırdı. Sokaklarda büyük salıncaklar kurulur ve kadınlarla erkekler bunlarda sallanarak eğlenirlerdi. İki kişilik salıncaklarda iki kadın iki erkek olarak binilirdi. Bayram yerlerinde dönme dolap, kayık salıncağı, havalı tüfek ile mekanik düzenli hedeflere nişan almak, ata veya at arabasına binmek, makara ile telden kaymak gibi şimdilere göre çok ilkel sayılabilecek eğlenceler vardı. Etraf kuru yemişçi, şekerci, börekçi, turşucu, macuncu, revani, şam tatlı satıcılarıyla dolu olurdu. Kıymetli dinleyiciler, bayramlarımız dargınların barıştığı, fertlerin birbiriyle kaynaştığı, millet olma bilincini kazandığımız özel zaman dilimleridir. Fakat değer deformasyonuna paralel olarak asıl amacından uzaklaşarak giderek maalesef tatil formuna bürünmeye başladı. Bu 3-5 yıllık bir hadise değil. Ahmet Muhib Dranas da bundan yaklaşık yarım asır önce yazmış olduğu bu makalede aynı dertten muzdariptir. Şöyle diyor Dranas, bayramlarımızın güzel adetlerinden biri bütün bütün yok olup gitmek üzere. Bayramlarda eskiden bir el öpme adeti vardı. Bu bir yandan küçüğün büyüğe en zarif şekilde saygısını gösteren bir sosyal terbiye tezahürü olmakla beraber biraz da bayramın kendisi gibi bir şeydi. Geçmiş bayramlarda genç buselerle nurlanmış ihtiyar eller, şimdi el öpmeyi bekleyen çocuk ve taze dudakları karşıdan mahzun iki yana sarkıyor. Edeplerini ve geleneklerini kaybetmiş bir bayramın ne bayramlığı kalır? Garplılaşma, yenileşme cereyanı içerisinde kaybettiğimiz böyle nice güzel törenlerimiz var, yazık oluyor. Adetler, gelenekler bir milletin yapısının temel kıymetleridir. Adetlerini, ananelerini, tarihten ve dedelerinden kalma özelliklerini koruduğu, tanıdığı ve günde günde kıymetler halinde tuttuğu nispette bir millet kuvvetli, güvenli ve medeni olur. Dış görünüşüne o denli hayran olduğumuz Garp medeniyetine mensup milletlere bakınız. Bir teknik mucizesi gösteren 20. asırı ruhi ve milli farkları ısrarla ortadan kaldırmaya çalıştığı, insanları tek bir haddeden çekmeye çabaladığı halde milletler en küçük yüz hareketlerine, jestlerine, nidalarına kadar yine de birbirinden ayırt ediliyorlar. Çünkü milli ruh, medeni ruhtan daha üstün ve daha kuvvetlidir. Milletler medeniyete değil, medeniyet millete göredir, diyor Ahmet Muhib Dranas, aziz dinleyiciler. Şimdi değerli dinleyiciler, kısa bir ara verelim. Daha sonra inşallah kaldığımız yerden devam edelim. Kıymetli dinleyiciler, Osmanlı Sarayı'ndaki bayramlaşmaların nasıl yapılacağı Fatih Kanunnamesi ile belirlenmişti. Bu kanunnameye göre padişah bayram sabahı namazını Hırka-i Saadet dairesinde kılar, daha sonra bu yerin önüne taht konulurdu. Padişah tahta oturunca orada bulunan hocalar dua okur, ardından görevliler bunlara hediyeliklerini verirlerdi. Mehter çalmaya başlayınca bir taraftan da bu gibi günlere yetişmek her zaman müyesser ola diye bağırır ve dua edilirdi. Osmanlı padişahı ile bayramlaşmaya hakkı olanlar da bu kanunnamede tek tek belirlenmişti. Bu hakka haiz olan kişiler sabah namazını Ayasofya Camii'nde kıldıktan sonra saraya gidip divanı Hümayun'da toplanırlardı. Topluluğun geldiği haberi padişaha iletilince o da bunun üzerine arz odasına geçerdi. Daha sonra da görevlilerin dizildiği yoldan tahtın bulunduğu yere gelirdi. Burada padişahı karşılayan Nakibül Eşraf Efendi, yüzü padişaha dönük, ayakta ellerini kaldırıp bir dua okuduktan sonra padişahın bayramını kutlar, selam vererek huzurundan çıkardı. Enderun ağaları da bayramlaşma esnasında yüksek sesine ''Aleyke avnullah, Allah'ın yardım üzerine olsun, mağrur olma padişahım, senden büyük Allah var'' sesleri arasında tahta oturur ve bu esnada mehter bölüğü tarafından hünkâr marşı çalınırdı. Tören sırasında kimin nerede duracağı en ufak teferruatına kadar belliydi. Buradaki tören sırasında mehter durmadan çalardı. Padişah tahta oturduktan sonra devlet adamları rütbelerine göre sağ taraftan gelerek padişahın eteğini öperlerdi. Vezir-i Azam, kazasker gibi görevliler etek öperken padişah rütbelerine hürmeten ayağa kalkardı. Sultan II. Abdülhamid döneminde saçağı, padişah saçağını ölünceye kadar Pilevne kahramanı Gazi Osman Paşa tutmuştur. Mehmet Reşat padişah olunca Meclis-i Mebusan reisi Ahmet Rıza Bey ve bazı mebuslar saçak öpmediler. Basında, lehlerinde ve aleyhlerinde birçok yazı yazılınca bundan sonra bu adet resmi bir karar alınmadan kaldırılmış oldu. Bu üst düzey ricalden sonra sıra defterdar, nişancı, reisül küttab, defter emini gibi bürokratlarındı. Ancak bunlar öncekiler gibi etek değil eşik öperlerdi. Şeyhülislam ise padişahın önünde eğilir ve elini öperdi. El etek öpme işlemini bitiren görevliler kendileri için belirlenmiş yere geçerek tören müddetince ayakta dururlardı. Kapıkulu ocaklarının üst düzey subayları da bu bayramlaşmada hazır bulunurdu. Tören bitiminden sonra padişah has odaya geçerek bayram namazı için üstünü değiştirirdi. Bayram namazı büyük camilerin birisinde genellikle saraya yakın Ayasofya veya Sultanahmet'te kırılırdı. Bayramdan önce padişaha namazın nerede kılacağı sorulur, buna göre hazırlık yapılırdı. Padişah haremden çıkıp özel olarak süslenmiş atına biner ve Bab-ı Selam önünde kendisini bekleyen devlet adamlarıyla birlikte camiye doğru yola çıkardı. Devlet ileri gelenleri rütbelerine göre atlı veya yaya olarak padişahı takip ederlerdi. Camiye gidilip namaz kılındıktan sonra yine aynı düzen içerisinde saraya geri dönülürdü. Bayram namazı için yapılan bu gidiş ve dönüşe bayram alayı adı verilirdi. Bayram alayları gerçekten yerli ve yabancı herkesi hayran bırakırdı. Osmanlı Devleti'nin ihtişam ve nizam gösterisi şeklinde cereyan eden bayram alayları imparatorluğun bir gövde gösterisi haline alırdı. Pek çok yabancı sayıya bu alaylara İstanbulluların seyrinden usanç getirmedikleri bir milli dini gösteri olduğunu belirtiyorlar. Özellikle padişahın namaza gidiş ve gelişini Fransız seyyah Paus Lucas eserinde bize şöyle anlatıyor. At üzerindeki hükümdarın ihtişamıyla hiçbir şey mukayese edilemezdi. Bindiği ve yedeğinde götürdüğü atları yeryüzünün en güzel atlarıydı. Atların koşumları altın, inci ve mücevherlere boğulmuştu. Üniformaların çeşitliliği ve debdebesi, atların güzelliği ve koşumlarının zenginliği ve subayların çokluğu içerisinde alay, intizam ve hem kendisinden hem de seyreden halktan gelen dikkate şayan bir sessizlik içerisinde yol alırdı. Gerçekten de dünyanın en eğlenceli ve en meraklı gösterisiydi diyor Fransız seyyah aziz dinleyiciler. Kıymetli dostlar, bayramın ikinci günü padişah Yeni Saray yani Topkapı Sarayı'nda bulunan Gülhane Köşkü'nde bulunurdu. Buraya kaymakam, Şeyhülislam, Kaptan Paşa gibi görevliler maiyetleriyle birlikte gelirler ve bayram tebriki için bir tören düzenlenirdi. Bayramın ikinci günü padişah Yeni Saray yani Topkapı Sarayı'nda bulunan Gülhane Köşkü'nde bulunurdu. Buraya kaymakam, Şeyhülislam, Kaptan Paşa gibi görevliler maiyetleriyle birlikte gelirler ve bayram tebriki için bir tören düzenlenirdi. Bayramın üçüncü günü ise padişahlar eski geleneklere göre eski sarayda cirit oyunu seyrederlerdi. Bazı bayramlarda padişah halka açık büyük şenlikler düzenletirdi. Bu bayram şenliklerinden yakın tarihte yapılanlardan biri Sultan Abdülaziz'in 25-28 Nisan 1866 tarihleri arasında düzenlettirdiği şenliktir. Bayramlarda seyirciler yarım ay şeklinde otururlar, padişahın otağı da bunların tam merkezinde bulunurdu. Padişahın otağının sol tarafında ziyafet çadırı yer alırdı. 15. yüzyıldan sonra şenlik düzeni belirli bir protokol ve programa bağlanmıştır. Bayramlarda öğleden sonra bayramlaşma, ikram ve pişkeşlerin dağıtılması ve yemekle geçer, öğleden sonra da gösteriler yapılırdı. Büyük törenlerde geceleri kandiller, mahyalar, fişeklerle donanma düzenlenirdi. Yapılan gösterilerde çeşitli hünerler, esnaf oyunları, dramatik oyunlar ve sportif oyunlar yer alırdı. Osmanlı İmparatorluğu döneminde bayramlar, devlet erkanının katıldığı, büyük hazırlıkların yapıldığı alanlarda halkın da geniş katılımıyla yapılırdı. Sarayda hazırlıklar önceden başlar, yapılan merasimlerle halk ile devlet erkanının kaynaşması sağlanmış olurdu. Kıymetli dinleyiciler, şimdi sizi hayalen zaman olarak 1951 yılına ve mekan olarak da Kore'ye götürmek istiyorum. Götürmek isteme sebebim, kod adı Şimal Yıldızı olan Kore, Türk Tugay'ına ait ibretlik bir bayram hatırası. Hatıratın sahibi Kore Savaşı'nda 1950'den 1953 yılına kadar Birleşmiş Milletler Ordusu'nun komutası altında savaşmış olan Türk Tugay'ın komutanı yardımcı Albay Celal Dora. Dora bize Kore Savaşı'nın bu efsane isimlerinden bir tanesi Kore'de yaşadığı bir bayram hatırasında bize şunları anlatıyor. Diyor ki, 6 Temmuz 1951 günü Ramazan bayramının birinci günüydü. Bu Ramazan'ın çoğunu cephede geçirmiştik. Erat ve subaylarımızdan birçoğu muharebenin çok gayri müsait ve tahammülsüz şartlar altında dahi oruçlarını tutmuş ve her buldukları fırsatta namazlarını kılmış ve Kur'an'larını okumuşlardı. Bu bayram namazını ihtiyat bölgesinin ortasında ve etrafı yüksek kavak ağaçlarıyla çevrili zümrüt gibi yemyeşil büyük çayırlıkta bütün Tugayca toplu olarak kılmayı kararlaştırdıktan sonra içimde bir ürperti hissetmiştim. 5000 kişi namazdayken maazallah düşmanın bir uçak filosunun taarruzuna uğradığımız takdirde ne büyük bir felakete uğrayacağımızı gözümün önüne getiriyor ve bir türlü gönlüm razı olmuyordu. General yazıcıya taburların kendi bölgelerinde ayrı ayrı namazlarını kılmalarını teklif ettimse de imam adedinin azlığı yüzünden buna imkan olmamıştı. Akşamdan birliklere verilen emir gereğince namaz kılınacak yerin dört tarafı uzaklardan ve yakınlardan erkence emniyete alınmış ve birlikler henüz ortalık ağarmadan abdestlerini alarak kendi bölgelerinden çayırlığa doğru akmaya başlamışlardı. Hava çok açık ve berraktı. Havada en küçük bir bulut dahi yoktu. Birlikler çayırlık bölgesine gelirlerken onlarla birlikte bir sis tabakası da çayırlığın üzerine çökmeye başlamıştı. Cemaat çoğaldıkça bu sis tabakası daha da kesafet peyda etmiş ve 10 metre ilerisi görünmez bir hal almıştı. Bir hikmet-i ilahi bu sis tabakası yalnız kavaklık bölgesine inhisar etmiş ve bu bölgenin dışında kalan sahada sisten hiçbir emare görülmemişti. Cenab-ı Hakk'ın Türk birliğini koruduğunun en büyük nişanesi olan bu sis tabakası içerisinde namazımızı kıldıktan, duasını yaptıktan ve buna müteakip birbirimizle sarmaş dolaş bayramlaştıktan sonra birlikler kendi bölgelerine giderlerken sis de bir anda ortadan kayboluvermişti. Allah Celle Celaluhu bizi yalnız burada değil her yerde koruyordu diyor Albay Celal Dora aziz dinleyiciler. Kıymetli dostlar, bugünkü faslımızı da Alvarlı Efe Hazretleri olarak bilinen Muhammed Lütfi Efendi'nin güzel bir şiiriyle hitam erdirelim inşallah. Can bula cananını, bayram o bayram ola. Kul bula sultanını, bayram o bayram ola. Hüznü keder def ola, dilde hicab ref ola. Cümle günah aff ola, bayram o bayram ola. Lütfi ya lütfi kerim, erişe rahmü rahim, ber mutade de rahim, bayram o bayram ola. Erkam Radyo'nun değerli dinleyicileri, aziz dostlar, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün de bayramlarımızı ve bayram geleneklerimiz üzerine hasbihal etmiş olduk. Bu vesileyle siz aziz dinleyicilerimin bayramları tekrar tebrik ediyorum. Haftaya farklı bir konuda buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz. Hayırla, huzurla, muhabbetle kalınız.
Erkam Radyo'da İbrahim Refik'le Ulu Çınar'ın Gölgesinde programını dinlediniz.